15. ayrım, 27. bölüm. Anne, gerçekten iyiyim. Saçmalama. Buraya gelmeniz için bir neden yok. Tanrı aşkına. Tabii hala alçtayım ama burada çok rahatım. Hayır, Atlanta'ya nakledilmek istemiyorum. Daha 3 hafta önce Denver'dan buraya getirildim. Bu kadar yolculuk yeter. Benim evim burası anne. Atlanta'da kimseyi tanımıyorum. Tabii George'la sen varsınız. Anne, lütfen. Ona antipati duyduğum doğru değil. Genç kadın o sırada hastane odasına giren Millie'ye gözlerini yuvarlayarak baktı ve yüzünü buruşturarak annem diye dudak hareketleri yaptı. Almacın içine inan buradaki doktor harika anne diye devam etti. Hadi anne, bana buradayken bir şans tanı, ben iyiyim. Sana telefon ederim, sen de bana telefon edebilirsin. Ayağa kalkınca da Atlanta'ya da gelirim. Ne zaman eve dönebileceğimi bilmiyorum ama sana söylerim. Söz veriyorum. Artık telefonu kapatmak zorundayım anne. Hemşire bekliyor. Hayır, onunla konuşamazsın. Güle güle anne. Telefonu yerine bıraktıktan sonra hoş geldin Mary. Böyle bir anneye sahip olmak için ne günah işledim ben diye inledi. Kadıncağız tabii ki seni merak ediyor Sam. Biliyorum ama beni deli ediyor. Buraya beni görmeye gelmek istiyor. George'la birlikte. Adam doktorumla konuşmak istiyormuş. Hastanenin altını üstüne getirecekler. Söylesene, Georgia eyaletinden gelen bir kulak, boğaz ve burun hekiminin kırık sırtıma nasıl bir yarar dokunabilir? Meli gülerek sen nasılsın diye sordu. Fena halde canım sıkılıyor, eve dönmek istiyorum. Buradakiler ne söylüyor? Sabretmemin gerekeceğini ya da bunun gibi anlamsız şeyler. Adaşım nasıl? Küçük Sam'in sözünün açılması Hasan'ın yüzünü güldürmüştü. Çok çok iyi. Meli de gülümsedi. 2 aylık olduğu halde oğlanların 4 aylıkken yaptıklarının fazlasını yapıyor. Adındandır. Yalnız atlarla başının derde girmemesine dikkat et. Meli'nin yanıt vermemesi üzerine Sam içini çekti. Burada daha ne kadar zaman tıkılı kalacağımı bilmek isterdim ama Meli onu gerçekten bilmeyi hiç de istemediğinden kuşkulanıyordu. Charlie ona Sam'in büyük bir olasılıkla bir yıldan önce hastaneden çıkamayacağını söylemişti. Sam'i hastanede herkes görmeye geldi. Harvey bile. Adam sandalyesinin ucunda sinirli bir tavırla oturuyor. Bir yandan piposuyla oynarken alçısının içinde çaresiz durumda yatan Sam'a bakıyordu. Genç kadın sonunda o kadar gergin olma Harvey. Tanrı aşkına seni ısıracak değilim deme gereği duydu. Bunu sağlama bağlayacak bir belge imzalar mısın? Seve seve patronu üzgün bir tavırla gülümseyince Samantha ona ne zaman akıllanıp kendisini kovacağını soruyordu. Harvey, işte bunu yapamam Sam dedi. Seni ileri yaşlarıma saklıyorum. Ayrıca batıdaki büyük maceranın sonucu olan ilk reklam filmini seyrettim Sam. Duyduğu hayranlık sesine yansımıştı. İnan bana hayatının kalan kısmında buraya yatıp çikolata yesen bile bu denli bir başarı kendinle gururlanmana yeter. Film o kadar iyi miydi? Sam gerçekten şaşırmıştı. Harvey övgü konusunda genelde cömert değildi ama filmin gerçekten çok iyi olduğunu o günün sabahı Charlie'den duymuştu zaten. İyi kelimesi çok zayıf kalır. Film olağanüstü. Öbürlerinin daha bile iyi çıkacağını söylüyorlar üstelik. Gerçekten büyülendim. Genç kadın patronuna bir süre konuşmadan baktıktan sonra gülümsedi. Senin böyle konuştuğunu gördükçe acaba öleceğim de ondan mı diye düşünüyorum. Hiç de değil. Filmi video bandını alıp televizyonda gösterime sokmadan önce burada sana seyrettireceğiz. Korkarım sen bundan sonra emekliye ayrılıp tasarım bölümünün yöneticiliğini sana bırakacağım Bayan Samantha. Beni tehdit etme Harvey. Genç kadın ona ters ters baktı. Lanet odası, işini istemiyorum. Onun için sen yerli yerinde kal, yoksa ben burada kalırım. Allah korusun. Harvey Sam'i haftada bir kez görmeye geliyordu. Charlie ise sık sık öğle yemeği saatinde gelmeye adet edinmişti. Harry Johnson Adams da 2 kez gelmişti. Sam'e o nefis Godiva çikolatalarından bir kutu getirmişti. Arkadaşının Bergwolf'tan alıp gönderdiği güzel yatak ceketini Sam bir an önce alçılarından kurtulup giymeye sabırsızlanıyordu. Fransız kanişi Georgia bile hastaneye en iyi dileklerini sunması için hazırlanmış kartlardan ve bir de kitap yollamıştı. Ne var ki bir hafta sonra Sam'i görmeye gelen bir konuk her şeyi berbat etti. Sam annesi tarafından ziyaret edilmeyi istemediğini tekrar tekrar söylediği halde kadın kocasıyla Atlanta'dan çıka geldi ve hastanenin altını üstüne getirdi. Semih iş yerine dava etmeye razı etmek için saatlerce çene patlattı. O gülünç reklam filmleri olmasa kızının bu yolculuğa çıkmayacağını, ona verilen görevin son derece tehlikeli olduğunu, Semih'in sırt üstü yatağında mıhlanmasının zerrece umursamadıklarını iddia ediyordu. Annesinin bu konuşması Samantha'yı o kadar kızdırdı ki ona gitmesini buyurdu ama kadın ağlamaya başlayıp kızının anne kalbini kırmaktan çekinmeyen sadist bir nankör olduğunu ileri sürünce yumuşamak zorunda kaldı. Semih bitkin düşüren ve yüzünü solduran yorucu bir buluşma oldu ama annesiyle George ertesi günü onu yine görmeye geldiklerinde olanlarsa hepsinin üstüne tuz biber ekecekti. Karı koca cenaze törenine yakışır kasvetli yüz ifadeleriyle içeri girdiler. Semih'in annesinin ağlamış olduğu belliydi. Oturur oturmaz yine başladı. Tanrı aşkına neyin var anne? Onları görmek bile Semih'i sinirlendirmeye yetiyordu. Bugün zaten fazlasıyla üzgündü. O sabah Bill'in nasıl olduğunu sormak için Caroline Lord'a telefon etmiş ve kahyanın ilkinden daha ciddi bir kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığını öğrenmişti. Ve Sam, Lenox Hill Hastanesi'nde bütün vücudunu saran alçılarla yatağına mıhlanmış haldeyken Caro'ya yardım için hiçbir şey yapamazdı. Birden kendini son derece yararsız ve kıtlanmış hissetmişti. Fakat kaza haberi Caro'yu alt üst etmişti. Sam kendi şanssızlığını açıklamak istememiş, Caro'nun derdinin onu fazlasıyla yettiğini düşünmüştü. Ama belli ki Charlie yaşlı kadına her şeyi anlatmıştı. Caro da meraktan hasta gibiydi. Bütün biniciler gibi bu işin tehlikesinin bilincindeydi. Öyleyken Sam'in kazası onda şok etkisi yapmıştı. Sam'den tekrar telefon etmesi vaadini kopardı. Ondan ses çıkmazsa Bill'in başucundan ayırabildiği boş bir zamanda kendisi de telefon edecekti. Ama şimdi mavi keten tayyörü ve beyaz ipekli gömleğiyle her zamanki gibi çok şık olan annesiyle karşı karşıya olduğu şu sırada Caro teyzesi tamamen aklından çıkmıştı Sam'in. Annesinin boynunda 3 sıra ince, kulaklarında da incili küpeler vardı. Ve 60 yaşlarında ufak tefek ve tombul bir kadın olmasına rağmen Sam'in güzel saçları onda dikkati çekiyordu. Kadının saçları gerçi şimdi kar gibi bembeyazdı ama bir zamanlar Sam'inkiler gibi altın rengindeydi. Kocası da uzun boylu ve yakışıklıydı. Doktordan çok deniz subayına benziyordu. Fıçı gibi bir gövdesi, kırmızı bir yüzü ve onun da kar gibi beyaz saçları vardı. Ah Samantha! Sandalyesinde dimdik ve hareketsiz oturan Sam'in annesinin eli kocasının avucunun içindeydi. Tanrı aşkına yolunda gitmeyen bir şey mi var Samantha? Başına korkunç bir şey gelecekmiş ya da gelmiş gibi garip bir his duymaya başlamıştı. Ah Samantha! Tanrım, elinde olsa Samantha'nın bağırır ya da ayaklarını yere vururdu ama çimentodan gömleğinin içine gireli beri ayakları sadece karıncalanmış ve kasaplık et gibi sarkmıştı. Hemşireler ona alçıdayken böyle hissedilmesinin normal olduğunu söylemişlerdi. Sam de bu kadarıyla yetinmişti. Bacaklarının işe yaramayacağından kuşkulanıp kaygılandığı bir zaman olmuştu. Evet, ne oluyor diye sordu. Konuklarına düşmanca bakıyordu. Ne olur beni merak et içinde bırakmayın. Ama annesi daha fazla ağlamaya başlamıştı. Sonunda girişimi eline alan üvey babası oldu. Samantha, bu sabah doktorla ayrıntılı bir konuşma yaptık diye başladı. Hangisiyle? 4 doktorum var. Samantha annesiyle üvey babasına baktıkça hırçınlaştığını hissediyordu. Kesinlikle gitmelerini ve onu yalnız bırakmalarını istiyordu. Fakat üvey babası metodik bir adamdı. Aslını sorarsan doktorların ikisiyle de konuştuk dedi. Doktor Wugon'la ve Doktor Joseph'la. İkisi de çok nazik davrandılar ve bana istediğim bilgiyi verdiler. Üvey kızına acıyarak bakıyordu. Karısı da ona kederli bir bakış fırlattıktan sonra hıçkırmayı sürdürdü. Samantha, doktorlar size bu isterin nöbetine yol açacak bir şey mi söylediler yoksa diye sordu. Canı sıkılarak önce annesine sonra da George'a baktı. Bilmem gereken bir şey mi var? Evet var. Biz ne kadar üzülürsek üzülelim, senin de bilmenin zamanı geldiğini düşünüyoruz. Doktorlar sadece en doğru zamanı beklediler. Ama biz şimdi burada olduğumuza göre Samantha bu konuşmayı yaptığı kadar üvey babasından bakışını ayıramamıştı. Şimdi onu deniz subayından çok cenaze levazımatçısına benzediğini düşünüyordu. George kısa bir aradan sonra devam etti. Şimdi burada olduğumuza göre gerçeği öğrenmenin zamanı geldiğini hissediyoruz. Neyi öğrenmemin zamanı geldi? Sam'in kafasının içinde bir yerden küçük alarm zilleri çalmaya başlamıştı. Biliyordu sanki. Sanki hep bilmişti. Şimdi annesiyle üvey babasının neler söyleyeceklerini kalbinin derinliklerinde hissediyordu. George açıkladı. Sam, geçirdiğin kaza çok ciddi bir kazaydı. Sam, omurgan iki yerden kırılmıştı. Şokun etkisiyle ölmemiş olman ya da beyninin zarar görmemiş olması büyük şans. Teşekkür ederim. Bu çok güzel ama söyleyeceklerin bitmedi sanırım. Genç kadının kalbi çarpıyor fakat yüzü hiçbir şeyi ele vermiyordu. Evet, sen bir yere kadar çok şanslıydın ama bütünüyle şanslı olduğun söylenemez. Aksi halde burada alçılar içinde yatmazsın. Orta yaşlı adam kısaca göğüs geçirdikten sonra açıklamasını sürdürdü. Evet, biz de doktorlar gibi kazanın sonuçlarının tamamen senin öğrenme zamanın geldiğini düşünüyoruz. Kısa bir duraklamadan sonra ekledi. Öğrenmen gereken şu, artık bir daha yürüyemeyeceksin. Sam, üst bedenini, kollarını, omuzlarını dediğin gibi kullanabileceksin. Ama asıl zarar gören belinden aşağısı olmuş. Röntgen filmlerine bakınca da görülüyor bu. Belinden aşağısında bazı duygular olabilir ama hepsi o kadar. Kaslarını kontrol edemeyeceksin. Bacaklarını kullanamayacaksın. Tabii tekerlekli koltukla dolaşmak zorunda kalacaksın. George bundan sonra son darbeyi de indirdi. Annenle ben bu sabah gelip bizimle yaşamana karar verdik. Hayır, sizinle gelmeyeceğim. Panik içinde bir çığlıktı bu. Annesiyle üvey babası afallamışlardı. Tabii ki geleceksin tatlı kızım. Annesi ona elini uzatmıştı. Sam yaralı bir hayvan gibi irkilip geri çekildi. Elinde olsa hemen oradan kaçardı. Onlara çevrili gözlerinde çılgın bir anlam vardı. Onların bunu ona söylemeye hakları yoktu. Söyledikleri doğru değildi. Olamazdı. Başka hiç kimse ona böyle bir şey söylememişti. Ama o söylenenlerin gerçek olduğunu daha söylenmeden önce bilmişti. Ve Denver'da kendine geldiği anda sezinlediği bu gerçeği kendinden gizlemişti. Kimsenin ağzına alamadığı tek şey bu. Bu iki kişinin dışında görevliymiş gibi bunu söylemek için buralara kadar gelmişlerdi. Ve Sam onların az önce söylediklerini duymak istemiyordu. Sizin de gelmek istemiyorum anne. Genç kadın sıkılmış dişlerinin arasından konuşuyordu. Ama onlar anlamayı reddediyorlardı. Ama sen kendine bakamazsın. Bir bebek kadar çaresiz olacaksın. Annesinin sözleriyle betimlediği bu tablo Sam'de ölme arzusu uyandırıyordu. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim, ölürüm de gelmem. Sam bağırmaya başlamıştı. Samantha, ne cesaretle böyle konuşursun? Canım nasıl isterse konuşurum. Bu hayatta bir kötürümün hayatına mahkum olmam ben. Ve 31 yaşımda Atlanta'da annemin yanında bir kötürüm hayatı yaşamak istemiyorum. Bu nasıl benim başıma gelebildi? Gelmiş olamaz. Buna izin vermeyeceğim. Annesi çaresizlik içinde yatağın yanında dururken George uzman doktor tavrını takınıp Sam'i yatıştırmaya çalışıyordu. Sonuçta Sam daha çok bağırdı. Annesi ise gitmeleri için yalvarır gibi kocasının gözlerinin içine bakmayı sürdürdü. Belki bunu daha sonra gelip konuşmamız doğru olur. Karı koca yavaş yavaş kapıya yöneldiler. Kendini toparlayabilmem için biraz zamana ihtiyacım var Samantha. Bu konuyu tartışmak için bol bol zamanımız olacak. Zaten yarından önce gitmiyoruz. Hem doktorlar da Mayıs veya Haziran'dan önce buradan çıkamayacak kanısındalar. Ne? Son bir ızdırap çığlığı oldu bu. Samantha annesi bir an kızına yaklaşacak oldu ama Sam yattığı yerden ona hırladı. Buradan çıkın. Tanrı aşkına çıkın lütfen. Vücudu dayanılmaz bir hıçkırıkla sarsılmaya başlamıştı. Gidin. Karı koca istenileni yaptılar. Böylece Samantha boş odada onların sözlerinin yankılarıyla baş başa kaldı. Bir hemşire yarım saat sonra onu plastik bir fincanın kör kenarıyla bileğini kesmeye çalışırken buldu. Samantha'nın bileğinde açtığı yara birkaç dikişle onarıldı ama annesiyle üvey babasının yol açtığı zararın giderilmesi aylar sürdü. 28. bölüm. İşler nasıl gidiyor bebek? Charlie'nin yakasının üstünde birikmiş karları silkeledi. Paltosunu çıkarıp bir sandalyenin üstüne fırlattı. Sakalıyla saçlarının arasında bile karlar vardı. Evet, bir yanıt bekler gibi Samantha'ya baktı ama genç kadın omuzlarını sikti. Benden ne bekliyorsun? İçeri girdiğin zaman zil takıp oynayayım mı? Bugün keyfimiz yerinde öyle değil mi? Toz ol. Adamcağız düşünceli bir yüzle saatine baktı. İsterdim ama Melly'nin bugün bir toplantısı var. Aslında benim de fazla vaktim var sayılmaz. Saat 2'de bir müşteriyle buluşacağım. Çok eğlenceli. Ne yazık ki senin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ne yapayım? Artık kimseyi ilgilendirmiyorum. Hayat böyle. 31 yaşında ve tekerlekli koltuğa zincirli kötürüm bir kadınım. Bu ise ne komik, ne eğlenceli, ne de şirin bir şey. Hayır, bunların hiçbiri değil ama durumun senin ileri sürdüğün kadar acınacak gibi de değil. Charlie Samantha'yı 3,5 aydır bu durumda görüyordu. Sersem üvey babası ona müjdeyi verdiğinden beri Sam artık alçılardan kurtulmuştu ama korse giyiyor ve bir tekerlekli koltukla dolaşıyordu. İşin en güç yanını şimdi yaşıyordu. Sam'in sakatlığıyla yaşamayı öğrenip öğrenmeyeceğini saptayacak yorucu bir psikoterapi ayları. Durum o kadar da kötü olmasa gerek. Sam annenin dediği gibi çaresiz bir kötürüm olmak için hiçbir neden yok. Niçin yani bir mucize gerçekleştirip bacaklarıma eskisi gibi can mı vereceksin? Genç kadın lastikmişler gibi bacaklarının üstüne yumruğunu indirdi. Hayır, ben bunu yapamam Sam. Charlie yumuşak bir sesle ama kararlı konuşuyordu. Aklın hala güçlü. Kollarınla ellerin de öyle, sırıttı. Çenenin gücünü de unutmayalım istersen. Bu avantajlarınla çok iş başarabilirsin. Sahi mi? Demek o kadar kolay. Charlie o gün hazırlıklı gelmişti. Aslını sorarsanız bugün size Harvey'den bir armağan getirdim akıllı bayan dedi. Bir kutu çikolata daha gelirse avaz avaz haykırırım. Bu Charlie'nin tanıdığı Sam değildi. Huysuz ve şımarık bir çocuktu sanki. Ama yeni durumuyla uyum sağlaması umudu daha yok olmamıştı. Doktorlar sonunda yola geleceğini söylüyorlardı. Bu hiç de kolay bir şey değildi. Özellikle de Sam gibi güzel ve dinamik bir genç kadın için. Harvey sana çikolata yollamadı güzelim, iş yolladı dedi. Charlie Sam'in gözlerindeki şaşkınlığın belirdiği dikkatinden kaçmadı. Bana iş yolladı diye ne demek istiyorsun? Öyle. Dün doktorlarınla görüştük. Onlar da çalışmalarının bir kısmını buradan yapmanın bir sakıncası olmadığını söylediler. Sana bir diktafon, kağıt, kalem ve Harvey'nin gözden geçirmeni istediği 3 dosya getirdim. Charlie odadan çıkmak üzereyken Sam koltuğunu döndürdü ve hırlar gibi konuştu. Bu istediklerin için yapayım. Charlie'nin artık iyice sabrı taşmıştı. Burada yeterince küskün oturduğun için dedi. Keskin bir zekan olduğunu ölebilecekken ölmediğin için Sam onun için de bu değerli niteliklerini ziyan etme. Charlie öfkeli gözüküyordu. Sam de bu kez daha sakin konuştu. Niçin Harvey'e yardım için bir şey yapayım? O senin için niçin bir şey yapsın? Kocan seni terk ettiği için niçin sana 5 aylık bir tatil süresi tanısın? Bir kazayı geçirmenden sonra seni buraya nakletmek için niçin bunca masrafı göze alsın? Harvey olmasa şimdi hala Denver'da olabileceğini sana hatırlatmama gerek yok sanırım. Şimdi de niçin sana sınırsız bir hastalık izni versin de ve geri dönmeni beklesin? İşimde iyi olduğum için. Bütün bunların nedeni bu. Shredder, sen de. Charlie aylardan beri ilk kez genç kadına kızıyordu ve bu onu rahatlatmıştı. Harvey senin yardımını istiyor lanet olası diye devam etti. İşlerden bunalmış durumda. Ben de öyle. Toparlanıp kendi kendine acımaktan vazgeçecek misin, değil misin? Samantha uzun bir zaman yanıt vermedi. Charlie'ye arkasını dönmüş ve başını eğilmişti. Sonunda daha karar vermedim dedi. Bunu yumuşak bir sesle söylemişti. Charlie gülümsedi. Seni seviyorum Sam. Genç kadın dönünce yanaklarından yavaş yavaş yaşların süzülmekte olduğunu gördü. Samantha, ben ne yapacağım Charlie diye inledi. Nerede yaşayacağım ve de nasıl? Ah tanrım. Sonumun Atlanta'da annemin yanı olmasından öyle korkuyorum ki her gün telefon edip çaresiz bir kötürüm olduğumu bana hatırlatıyorlar. Sonunda beni de öyle olduğuma inandırdılar. Yanılıyorsun Sam, senin aciz, çaresiz hiçbir yanın yok. Hayatında bazı değişiklikler yapman gerekebilir ama Atlanta'ya gitmek kadar kökten bir çözüm lüzumsuz. Orada delirirsin sen. Genç kadın bu sözleri başının hareketiyle doğruladı. Charlie bunun üzerine arkadaşının çenesini avuçlarının arasına aldı. Millie ile ben buna izin vermeyiz. Gelip bizim yanımızda oturman gereksen bile. Ama ben çaresiz olmak istemiyorum Charlie. Kendi başımın çaresine bakabilmek istiyorum. Öyleyse dediğini yap. Burada sana bunu öğretiyorlar mı? Genç kadın başını eğdi. Öyle ama sonuç almak o kadar uzun sürüyor ki. Ne kadar uzun? 6 ay mı? 1 yıl mı? Onun gibi bir şey. Atlanta'ya gitmekten seni kurtaracaksa bu uğurda çalışmaya değmez mi? Evet değer. Samantha şık ceketinin ucuyla yaşlarını sildi. Bu hedef uğruna 5 yıl ter dökmeye bile değer. Öyleyse senden bekleneni yap. Ne lazımsa öğren, sonra da dünyaya dön ve hayatını yaşa güzelsen. O vakte kadar da Charlie saatine baktı. Bana bir iyilik yap. ve bu dosyalarla notları oku. Harvey için yap bunu. Harvey'i boş ver. İkiniz de 5 para etmezsiniz. Bana ne yapmak istediğinizi biliyorum ama deneyeceğim. Harvey'e sevgilerimi ilet. O da sana sevgilerini yolladı. Yarın geleceğini de söylememi istedi. Mike Hammer'larımı unutmamasını söyle ona. Sam ile Harvey bu dedektif romanlarının hastasıydılar. Harvey de eğlenmesi için genç kadına sürekli olarak Mike Hammer'lar yolluyordu. Aman siz ikiniz yok musunuz? Charlie mantosunun arkasına geçirdi, yakasını kaldırdı ve kapı aralığından Samantha'ya elini salladı. Güle güle Noel Baba, Melih'e selam. Hay hay hanımefendi. Charlie çıkıp gittikten sonra Samantha bir süre koltuğunda oturup dosyalara bakışını dikti. Noel yaklaşmıştı. Genç kadın da bütün o sabah Ted'i düşünmüştü. Daha bir yıl önce bu zaman Lord çiftliğindeydi. Ted'e de çocuklarla Noel babalık yapmıştı. Tete de çocuklara Noel babalık yapmıştı. Sam işte o sıralarda genç adamı tanımaya başlamıştı. Aralarındaki ilişki o zaman almış yürümüştü. Tete Sam'i Noel gününde ilk kez gizli kulübeye götürmüştü. Sevgilisini düşünmek Sam'in her şeyi yeniden anımsamasına neden olmuştu. Genç adamın nerede olduğunu merak ediyor, kalbindeki eski sızıyı duyuyordu. Caroline'le daha o sabah konuşmuştu. Bir şükran gününden sonra hafif bir felç geçirmiş, sonra birkaç ayın içinde durumu kötüye gitmişti. Bu can sıkıcı haberler arasında Tete Jordan'ı sorarak Caro'yu rahatsız etmek istemiyordu. Sonunda da bunu yapmıştı ama hala bir haber yoktu. Bill'in sağlık durumu Caroline'i çok kaygılandırıyordu. Kısa zaman önce yeni bir kahya tutmuştu. Evli ve 3 çocuk sahibi olan bu genç adam işini iyi görüyordu. Caroline her zamanki gibi Sam'i tedaviye devam etmesi için zorlamıştı. Sam'e uygulanan fizikoterapi hayatında giriştiği en zorlu işti. Öyleyken bazen değer mi diye düşündüğü oluyordu. Bir maymun gibi bir yere asılıp sallanması, koltuğa oturup kalkması, yatağına yatıp kalkması, tuvalette işini görebilmesi, yalnız yaşayabilmek için gereken her şeyi yapabilmesi için kollarını güçlendirmesi gerekiyordu. Onlarla işbirliği yaptığı takdirde personel özgürce yaşamını sürdürebilmesi için onu eğitecekti. Sam önceleri karşı koymuş, kendisine yardım edilmesine diretmişti. Bunun aslında önemli olmadığını düşünüyordu ama şimdi çaba göstermek onun için önem taşımaya başlamıştı. Charlie haklıydı. Hayatta kalması, devam etmesi için yeterli nedendi. Noel Sam için üzücü bir tatil günü oldu. Harvey Maxwell'i hastaneye uğurlamıştı. Charlie, Millie ve çocukları da geldiler. Hemşire hepsini içeriye almış. Sam de artık hemen hemen 5 aylık olan ve giderek güzelleşen bebeği kollarının arasında tutabilmişti. Ama ziyaretçilere gittikten sonra kendini büsbütün yalnız hissetti. Akşama doğru daha fazla dayanamayacağını hissederek odasından çıktı ve tekerlekli koltuğunu koridor boyunca ağır ağır sürmeye başladı. Derken katın en uzak ucunda kendisinin gibi bir tekerlekli koltukta oturan küçük bir erkek çocukla karşılaştı. Yavrucak pencerenin yanında duruyor ve üzgün bir yüzle dışarıdaki karlara bakıyordu. Çocuğa sokuldu. Merhaba, benim adım Sam. Bu çocuk için kalbi sızlıyordu. Oğlan Sam'e dönüp baktı. 6 yaşından fazla göstermiyordu ve gözleri yaşlarla doluydu. Çocuk bundan sonra kar topu oynayamayacağım dedi. Ben de senin adın nedir? Alex. Sana Noel için nasıl bir armağan verdiler? Bir kovboy şapkasıyla bir tabancalık. Ama ben hala ata binemem. Samantha yavaşça başını eğdi ama sonra birden niçin olmasın diye düşündü. Çocuk genç kadını çok aptal bulmuş gibi baktı. Bu tekerlekli koltukta oturduğum için binemem. Bisikletle dolaşırken bana bir araba çarptı. Şimdi de sonsuza dek bu şekilde oturmalıyım. Çocuk Sam'e merakla ya sana ne oldu diye sordu. Colorado'da attan düştüm. Sahi mi? Çocuk genç kadına yepyeni bir ilgiyle bakmaya başlamıştı. Sam sırıttı ve biliyor musun hala ata binebilirim sanırım. Sen de binebilirsin. Bir dergide bizim gibi kimselerin ata bindiklerinden söz eden bir yazı okumuştum. Galiba farklı eyerleri vardı ama bunu başarıyorlardı. Özel atları da mı vardı? Bu fikir çocuğun pek hoşuna gitmişti. Sam gülümseyerek başını salladı. Sanmıyorum, sadece uslu atları vardı. Uslu at mı seni düşürdü? Çocuk Sam'i önce bacaklarını sonra yüzüne baktı. Hayır, uslu bir at değildi. Ona binmekle çok akılsızlık ettim. Gerçekten çok canavar bir attı. Ben de ona bindikten sonra bir sürü akılsızca harekette bulundum. Ne gibi? Onu dört nala koşturdum. Bir sürü tehlikeyi göze aldım. Sen bu itirafta bulunmakla ilk kez kendi kendine karşı dürüst davranıyordu. Böylece kaza hakkında daha ilk olarak konuşmuştu. Olanları anımsamanın onu ne kadar az üzdüğünü görerek şaşırdı. Sen atları sever misin Alex diye sordu. Tabii ki severim. Bir kere rodeoya gitmiştim. Sahi mi? Bir zamanlar bir çiftlikte çalışıyordum. Olamaz. Bu çocuğun hiç hoşuna gitmemişti. Kızlar çiftlikte çalışmazlar. Çalışırlar. Ben çalıştım işte. Orada çalışmak hoşuna gitti mi? Çocuk hala kuşkulu görünüyordu. Hem de çok hoşuma gitti. Öyleyse niçin vazgeçti? Arkadaşlarımı özlemiştim. Ya çocuklarım var mı? Hayır. Bu sözleri söylerken bebek Sam'i gözlerinin önünde canlandırdığından Samantha'nın yüreği burkulmuştu. Ya senin çocukların var mı Alex? Çocuk bir kahkaha attı. Tabii ki hayır. Çok aptalsın. Sahi senin gerçekten adın Sam mi? Adım Samantha'dır ama arkadaşlarım bana Sam diyor. Benim de adım Alexander ama yalnız annem bana öyle der. Dolaşmak ister misin? Samantha kendini huzursuz hissetmeye başlamıştı. Alex'in arkadaşları hiç yoktan iyiydi. Şimdi mi? Tabii niçin olmasın? Bir konuk mu bekliyorsun? Hayır, çocuk birden mahzunlaştı. Annemler az önce eve döndüler. Pencereden onlara bakıyordum. Öyleyse seninle ben için küçük bir gezinti yapmayalım? Sam çocuğu muzip muzip gülümsedi ve onu heveslendirmek için koltuğunu hafifçe itti. Görevli hemşireye Alex'i küçük bir gezintiye çıkardığını söyledi. İki tekerlekli koltuk asansöre yöneldiğinde bütün hemşireler onlara el sallayarak yolcu ettiler. Sam ile Alex giriş katındaki armağan butiğine yollandılar. Sam çocuğa bir elma şekeriyle iki gofret, kendine de birkaç dergi satın aldı. Sonra birkaç balonlu ciklette almaya karar verdiler ve balon patlata patlata ve birbirlerine bilmeceler sonra katlarına döndüler. Gelip odamı görmek ister misin? Tabii. Alex'in odasında rengarenk cam toplarla süslü minik bir Noel ağacı vardı. Duvarlar da okuldaki arkadaşlarının yolladığı resimler ve kartlarla süslüydü. Alex, ben de yakında okula döneceğim dedi. Doktorum özel bir okula gitmem gerekli değil diyor. Terapimi yaparsam herkes gibi olurmuşum. Yani hemen hemen. Benim doktorum da aynı şeyi söylüyor. Sen de okula gidiyor musun? Çocuk şaşırmış görünüyordu. Samantha güldü. Hayır, ben çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Bir reklam şirketinde çalışıyorum. Reklam filmleri çeviriyoruz. Yani televizyondakiler gibi mi? Hani şu çocuklara değersiz ıvır zıvır satmaya çalışan reklamlardan. Annem o reklamları yazan kimseler için sorunsuz ya da öyle bir şey diyor. Sorumsuz. Ben aslında daha çok yetişkinlere otomobil, piyano, dudak boyası ya da mis kokulu parfümler satmak için reklam yazarlığı yapıyorum. Ya neyse. Bir gün belki yine çiftlikte çalışmaya giderim. Çocuk bu fikri beğendi. Akıllıca bir davranış olacaktı bu. Evli misin Sam diye sordu. Hayır. Niçin? Beni kimse istemediği içindir. Sam şaka yollu konuşmuştu ama çocuk inandı. Sam, ya sen evli misin Alex diye sordu. Hayır, çocuk sırıttı. Ama iki kız arkadaşım var. İki tane ha? Konuşma böylece uzayıp gitti. O gece birlikte yemek yediler. Sonra Sam onu öpüp iyi geceler dilemek ve bir öykü anlatmak için çocuğun odasına geldi. Kendi odasına döndüğünde gülümsüyordu. Hemen kolları sıvayıp çalışmaya koyuldu.